Ayrım 9, sayfa 94. Cuma akşamki gösteri için ilkokula giderken banliyö güzergahını artık iyice bellemeye başlamıştım. Arabamı okuldan birkaç sokak geriye park ettim ve gösteri salonuna doğru yürürken gerçekten de bir vaka daha patlak verirse ne yapacağımı düşünerek kaygılanmaya başladım. Acaba markete uğrayıp insanların nefeslerini düzenlemeleri için birkaç yüz adet kağıt torba mı alsaydım? Sonra sahiden fiziksel bir neden varsa ve ben de hastalanırsam diye düşündüm. Daha da beteri ya ben de kitle histerisine kurban düşersem. Pekala, sakin olmalıydım. Daha salona gitmeden histerikleşmeye başlamıştım. Hem de kerli ferli bir Harvard psikiyatristi olarak. Üstümde beyaz ceketimin yerine sıradan mavi bir takım elbiseyle içeri girdim. Salon velilerle ve öğrencilerin kardeşleriyle dolmuş taşıyordu. Cebimde not defterim, arkadaki koltuklardan birine oturdum ve önemli bir gözlem olduğu takdirde not almaya hazırlandım. Zehirli duman kokusu geliyor mu diye sağa solu belli etmeden kokladım. Hastanede tanıştığım Dorothy ile George'un salonun ön taraflarında oturduğunu fark ettim. George birileriyle konuşuyordu ama Dorothy gözlerini dikmiş doğruca bana bakıyordu. Bana hala kızgındı belli ki. Başımı hafifçe eğerek selam verdim ve ilginçtir ki o da samimi bir tavırla selamıma karşılık verdi. Saxon izleyicileri selamladıktan sonra koroyu sundu. Bense bir yandan onları izlerken bir yandan da salonda sıra dışı davranışlar var mı diye çevreme bakındım. 20 dakika kadar sonra sıkılmaya başladım. Her şey kazasız belasız gayet yolunda ilerliyordu. Ne karın ağrısı vardı ne de bayılan kızlar. Kitle histerisinden eser yoktu. İtiraf etmeliyim ki biraz hüsrana uğradım ama aynı zamanda da rahat bir nefes aldım. Gösteri bittikten sonra gitmek üzere ayağa kalktığımda birinin bana seslendiğini duydum. Doktor Small, Doktor Small, bekleyin lütfen. Dorothy'nin telaşla bana doğru geldiğini görünce kalkanlarımı hazırladım. Sizi tekrar gördüğüme memnun oldum. Hastanede size soğuk davrandığım için özür dilerim. Lindsay için çok endişeliydik de. Durum nasıl şimdi dedim. Çok daha iyi, teşekkürler dedi Dorothy. Ama bazı zorluklar yaşadı. Sizinle onu konuşmak istemiştim. Biraz vaktiniz var mı? Elbette dedim. Gelin dışarı çıkalım. Yakındaki bir banka oturduk ve Dorothy bana olayı baştan sona kötü idare ettiği için okulu suçladığını anlattı. Ama Lindsay'nin diğer çocuklardan daha ağır hastalanmasına şaşırmamıştı. Son zamanlarda çok fazla hastalanıyor ve babasından 2 yıl önce boşandığımdan beri çok zorluk çekiyor. George ile evlenmemden sonra durum daha da kötüledi. Okula gitmediği günler çok arttı. Biraz burnu aksa, karnı ağrısa okula gitmeyi reddediyor. Ben de hiç sözümü geçiremiyorum. Sizce neden söz geçiremiyorsunuz dedim. Sanırım boşanma ve kısa süre sonra George'la evliliğim yüzünden suçluluk duyuyorum. Bu konuda doktorunuz ya da terapistinizle konuştunuz mu dedim. Hayır, konuşmadım. Siz psikiyatr olduğunuzu söylediğinizde ilk başta sinirlendim. Ama sahiden yardımcı olmaya çalışıyormuş gibi bir haliniz vardı. Üstelik Lindsay de şu okul olayından beri iyice kötüledi. Şimdi okula gittiği takdirde diğer çocukların onu hastalandıracağını iddia ediyor. Görünüşe bakılırsa Lindsay boşanmayla ilgili duygularıyla başa çıkabilmek için fiziksel semptomlarını abartmıştı. Bedenselleştirme diye bilinen bu savunma mekanizması insanların duygusal acılarını fiziksel olarak ifade etmelerini sağlar. Lindsay stresle bu şekilde başa çıkıyor. Kitle histerisi belirtilerinin onda diğer çocuklardan çok daha şiddetli baş göstermesi doğal oluyordu. Annesinin boşanma konusundaki suçluluk duygusu büyük olasılıkla Lindsay'nin bedenselleştirmesini daha da güçlendirmişti. Dorothy sınırlar belirlese ve kızın okula gitmesinde ısrarcı olsa çok daha iyi edecekti. Ayrıca kızına boşanma ile ilgili duyguları hakkında konuşma fırsatı vermesi de faydalı olurdu. Tahminimce bu ailede fazla iletişim yoktu. Dorothy dedim. Bana Lindsay'yi anlatmana memnun oldum. İkinizin veya en azından Lindsay'nin olanlarla ilgili konuşmak için bir terapiste gitmesi iyi olabilir. Sizinle konuşabilir miyiz? Siz durumu anlıyor gibisiniz dedi. Memnun olurum ama sizi yakın birini bulursak sizin için çok daha kolay olur. Lindsay'nin sorunları bir gecede ortadan kalkmayacaktır. Dolayısıyla şartlar açısından size daha uygun biriyle düzenli görüşmeniz daha iyi olabilir. Dorothy'ye yakındaki terapistlerin isimlerini vermek üzere bir sonraki hafta telefon edeceğimi söyledim. O da teşekkür ettikten sonra bana telefonunu verdi. George'un da çok memnun olacağını söyledi. Arabamı yürürken Lindsay'nin durumunu düşündüm. Belli ki diğer çocukların bazılarında da benzeri sorunlar söz konusuydu. Boşanma çok yaygındı. Belli ki anne babası boşanan çocuklar kitle histerisi belirtileri sergilemeye daha yatkındı. Ayrıca histeri kısmen kaybetmenin yarattığı psikolojik stresle de tetiklenmiş olabilirdi. 6. sınıflar mezun olmak üzereydiler. Müdür kısa süre önce başka bir okula geçeceğini duyurmuştu ve öğrencilerin çoğu ilk defa yatılı bir geziye çıkmak üzereydi. Bu yaklaşan ayrıntıların ve kaybetmelerin neden olduğu kaygı da kitle histerisi vakasına katkıda bulunmuş olabilirdi. Çocukların boşanma ya da yakın bir akrabanın ölümü gibi bir kayıp yaşayıp yaşamadığını soran bir anket kullanarak önceki kayıpların çocuğun halihazırdaki kaybetme kırılganlığını etkileyebildiği ve o çocuğu kitle histerisine hazır kıldığı teorisini kolayca test edebilirdim. Nihayet çalışmamla ilgili kafamda bir fikir netleşmişti. Kaybetme ile takıntılı eski gözetmenin Profesör Lacton olsa bayılırdı çalışmanın geldiği noktaya. Fakat önce müdürünü ikna etmem gerekiyordu. Hafta sonu takiben onu aradım. Sekreteri beni hemen bağladı. Doktor Small, sizden haber almak ne güzel dedi Saxon. Teşekkürler. Cuma akşamki bahar eğlencesinden çok keyif aldım. Çocuklar harikaydı. Haklıymışsınız. Endişelenecek bir şey yoktu. Esrarengiz hastalık baş göstermedi. Ben demiştim demeyeceğim ama gösteriden keyif almanıza sevindim. Bugün nasıl yardımcı olabilirim size? Sözünü ettiğim anket konusunda arıyorum sizi. Bu tür bir olayla baş etmek zorunda kalabilecek diğer müdürlere yardımcı olabilseniz çok iyi olurdu. Velilere birkaç soru yönelten tek sayfalık bir anketim var. Çocukların katılması gerekmiyor. Kabul ederseniz siz ve okulunuz başka pek çok okula büyük yardımda bulunmuş olacaksınız. Bir araştırma çalışması yapacağımız fikrini olabildiğince yumuşatmaya ve Saxon'un hem yardımseverlik duygusuna hem de egosuna hitap etmeye çalışmıştım. İşe de yaradı. Olabilir aslında. Başka okullara yardımcı olmak güzel olur. Hem çocukları da doğrudan içermeyeceği için kuruldan geçirebilirim sanırım. Bana anketin bir kopyasını ulaştırabilir misiniz? Tabii ki. Bugün gönderirim. Belki de araştırma alanında benim için bir umut vardı. O da olmazsa ilkokul politikalarında şansımı deneyebilirdim. Sayısız telefon konuşmasının ve sebatkarlığın sonunda nihayet anketime %80'lik bir yanıt aldım. Bir istatistikçiden sonuçların analizi için yardım istedim ve hipotezim doğru çıktı. Yaşanan vaka kesinlikle kitle histerisinin özelliklerini taşıyordu. Ayrıca erken yaşta yaşanan kayıp, aileden birinin ölümü veya anne baba boşanması, hastalanan çocuklarda hastalanmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha sık görülüyordu. Heyecanla kapılmıştım. Bir çalışmamı yayınlatma yönünde ilk girişimim başarılı oldu ve çalışmam gayet iyi bir dergide yayınlandı. Tıp camiasının bulgularım karşısındaki tepkileri hali ilginçti. Tezimi Harvard Massachusetts General Hospital Araştırma Sempozyumundaki üyelere sunuşumu hatırlıyorum. Kitle histerisinin istikrarlı bir biçimde erkeklerden çok kızları etkilediğini bildirdiğimde uzmanların ve klinik hekimlerinin çoğu basbayağı cık cık yaptı veya kıkırdadı. Histeri belirtilerindeki cinsiyetler arası farklılıkları ne zaman anlatsam hem uzmanlardan hem de hastaların ailelerinden gerilim dolu tepkiler aldım. Yıllar sonra Harvard'dan Larry Summers akademik bir konferansta bilimde neden daha az sayıda kadının başarılı olduğu sorusunun doğuştan gelen cinsiyet farklılıkları tarafından açıklanabileceğini söylediği için oradaki başkanlığını kaybetti. Ben de kadınların kitle histerisi semptomlarına daha yatkın olduğu konusunda konuşurken yorum yapmadığımı, sadece bir bilgiyi aktardığımın anlaşılmasını sağlamaya daima dikkat ettim. Çalışmalar bunu ortaya koyuyordu ama nedenini kimse bilmiyordu. Belki mesele kızların daha yakın dostlukları ve daha sık sosyal ağları olmasıydı. Belki de erkeklere kıyasla birbirleriyle duygularını konuşmaya daha yatkın olmalarıydı. Ergenlik çağındaki erkekler duygularını içlerinde tutmaya ve diş sıkmaya eğilimlidir. Tıpkı babalarının da davranacağını düşündükleri gibi. Banliyö'deki gizemli hastalıktan hemen hemen 2 yıl sonra Boston'ın başka bir banliyösünde çarpıcı derecede benzer bir vaka patlak verdi. Yine bir koru provası, yine bayılan ve hastaneye kaldırılan çocuklar ve çevresel zehirler konusunda bolca kaygı. Çocuklar yine hızlıkla iyileştiler ve ben henüz oraya gidemeden okul aynı günün akşamında gösteriyi sergilemeye karar verdi. Ancak çocukların şarkı söylemeye başlamasından hemen sonra koruya yeni bir bulantı ve bayılma dalgası yayıldı. Daha ağır hasta olan çocuklar o gün ikinci defa hastaneye yetiştirilirken ambulans ve itfaiye arabaları histerik kalabalığı daha da galeyana getirdi. Çocukların tümünü bir kez daha birkaç saat içinde iyileşti ve çoğu kitle histerisi vakasında olduğu gibi olaydan daha çok kızlar etkilendi. Bense bu defa soluğu müdür odasında almadan önce ülkenin önde gelen psikiyatrik araştırmalarının birine danışmaya karar verdim. Gerald Clerman, Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü'ndeki görevinin ardından Harvard'a dönmüştü ve ben de o gün onunla görüşme şansını yakaladım. Yaşanan gizemli okul hastalığının yanı sıra 2 yıl önceki olayları ve yaptığım çalışmayı anlattım. Gerald bana bu defa okulda uğraşmayı bırakıp doğrudan sağlık müdürlüğüne gitmemi söyledi. Sağlık görevlerinin doğruyu ortaya çıkarmak gibi bir zorunluluğu vardı. Oysa okul sistemi genelde hata yapmamakla ve izlerini kapatmakla daha çok ilgileniyordu. Clearman'ın bu önerisi bana öyle bariz göründü ki keşke bir konuşmayı 2 sene önce yapsaydım diye düşündüm. Sağlık müdürlüğü ekibe katılmama çok memnun oldu. Bu tür bir salgında gerçek tecrübe sahibi Harvard'lı bir psikiyatrist araştırma için bir kazanç olacaktı. Onlar da bana yapmak istediğim her tür araştırma çalışmasına yardımcı olacaklardı. olacaklardı. Beni geçici sağlık araştırmacısı atadılar ve bu defa anketleri hem çocuklara hem de velilere dağıttım. Sağlık müdürlüğü sayesinde %100'lük bir geri dönüş aldım. Çalışma sözü konusu vakanın kitle esterisinin tüm tipik özelliklerini içerdiğini doğruladı. Bayılma, nefes sıklığı, hastalığın hızla gelişip kaybolması, kızların erkeklerden çok daha çok etkilenmesi ve başkalarının da gözlemlenen belirtilerin yayılması. Tüm bunlar fiziksel bir salgının aksi yönüne güçlü işaretlerdi. Ancak bu vakada enteresan bir durum söz konusuydu. Vakadan 2 gün sonra hastane laboratuvarları hasta çocukların 13'ünden alınan izler örneklerinde böcek ilaçlarında, plastiklerde ve dezenfektanlarda görülen bir kimyasal bileşene rastlandığını açıkladı. Çevresel kirleticiler konusundaki genel kaygılara rağmen velilerin çoğu şaşırtıcı bir biçimde çocukların idrarındaki toksine ilişkin laboratuvar sonuçlarına sevindi. Veliler çocukları zihinlerin hasta ettiği olasılığını değerlendirmektense bu açıklamayı benimsemeyi tercih ediyorlardı. Ancak haftalar sonra görevliler mahcubiyet içinde okulda veya çevresinde herhangi bir toksinin bulunmadığını duyurdu. Çalışmayı anlattığım New England Journal of Medicine makalede de ifade ettiğim gibi toksin numuneleri içinde konulukları plastik kaplardan bulaşmıştı. Cam kaplarda saklanan numunelerin hepsi temizdi. Fiziksel ve psikolojik kanıtların bu şekilde birbirine karışması yıllar içinde incelediğim onlarca gizemli hastalığın tipik özelliğini oluşturdu. O zamandan bu yana incelediğim ve yazdığım tüm kitle histerisi vakalarında benim için yanıt bekleyen soru bunların neden daha sık gerçekleşmediği oldu. Gerekli temel malzemeler psikolojik ve fiziksel stres altında, belki aç, yorgun veya her ikisi birden hemen her gün dünyanın dört bir yanında bir araya geliyor. O halde insanları uçurumdan aşağı iten ve zihinlerini bedenlerini toptan ele geçirmesini sağlayan o nihai tetikleyici nedir? Bu sorunun yanıtını aramaya hala sürdürüyorum.